Beşinci ayrım, Nevroz, Muzaffer Oruçoğlu, sayfa 46. Baskın. Grup Boklan geçidinde pusuya yatan Yüzbaşı Osman'ın müfrezesinden Memo Mezil'in sayesinde kıl payı kurtularak Şerafettin dağlarına çıktı. Güvercin grisini andıran ve zirvelerden uçurumlara taze kar kokusuyla boğum boğum inen ses grubun takibini güçleştirdi. Şerafettin dağlarını nereden geldiği bilinmeyen vahşi kuş sürüleri basmıştı. Bozdoğanlar, şahinler, atmacalar, çalağanlar, pençebazlar, testere dişleri gibi katmer katmer yükselen kayalıklarda konaklamışlardı. Boyunlarını kırarak uçurum derinliklerine, sislere ve gök kubbeye alıcı bakışlarla bakıyorlardı. Yayla sığırlarının sırtında bitlenen saksağan kübeleri, kırlangıçlar, güvercinler, kargalar, çoban aldatanlar, ötleyenler korkularından kuzeye ya da Hacreş'e doğru çekilmişlerdi. Kaya çatlaklarına sığınan yılanlar, kertenkeleler, kurbağalar, kınalı kaya fareleri, şahlanan güdüleriyle dağları basan yırtıcıların yarattıkları ürkütücü atmosferi soluyorlardı. Grup Şerafettin dağlarında birkaç hafta kaldı. Köylere, yaylalara uğradı, zirvelerde konakladı, geniş propaganda yaptı. Göçebe Beritanlılarla içli dışlı oldu. Bu aşiretin Kosa koluna ait Şevderi Obası'ndan birkaç aile ile Kerkulaganlardan bazı aileler arasındaki düşmanlığa son verdi. Çeto barış sofrasında 100 kişilik bir kalabalığa hitap etti. Herkesi birliğe ve mücadeleye çağırdı. Konuşması alkışlarla kadınların zılgıtlarıyla sık sık kesildi. Akşama doğru gür ateşlerin yandığı büyük bir dağ gamzesinde Govende duruldu. Davulun heybetli gümbürtüleri eşliğinde kadınlı erkekli depupe oyunuyla başladılar coşmaya. Kadınlar başlarını dimdik tutuyorlardı. Biz hayatımızda ilk kez böyle oynuyoruz dercesine gülümsüyorlardı. Kofilerden sarkan ve akşam aydınlığında ışıl ışıl yanan pullar gelinlerin terli alınlarını dövüyordu. Puşular şakaklara, şah damarı deliren gencecik terli boyunlara yapışmıştı. Hezale oyununa ihtiyarlar da katıldı. Koçer oyununda kadınlar bol bol zılgıt çektiler. Çocuklar yere düşen puşuları, kofileri, fırlayan ayakkabıları, tesbihleri, tabakaları, çakmakları topluyorlardı. Gur üpezi iki kere üst üste oynadılar. Goven çemberinin merkezinde yükselen alevlerin kızıllığı grubun çatılmış tüfeklerine vuruyordu. Kadınların bileklerine bağladıkları boncukların şakırtıları zılgıtlarda, zurna ve davul gümgümesinde eriyip gidiyordu. Yorgunluğun terle ağırlaştığı, alevlerin cılızlaştığı bir zaman şenliğe son verdiler. Nöbetçiler dikip keçi kılından yapılmış komlarına çekildiler. O gecenin sabahı grubu yeni evlenmiş genç bir Beritanlı komunda sabah kahvaltısına davet etti. Bu bir pismam dotmam evliliğiydi. Dipnot amca oğul amca kız. Bu tip kom içi evlilikler Beritanlılarda sık sık olurdu. Çadırın zemini kulav dedikleri yünden yapılma keçelerle döşenmişti. Kulavlar kaya kınası renginde, bıldırcın yumurtası gibi çillendirilmişti. İç içe renk haleleriyle bezenen ve kartal gözünü andıran değirmi motifler bu çilli fonu tatlı bir havayla parçalıyordu. Grup koca çadırı bağdaş çemberiyle işgal etti. Genç çiftler güleç bir edayla partizan çemberini hal hatır sorusundan geçirdi. Çeto çadır duvarına asılan kilimlere baktı. Şaşırtıcı bir renk ve ışık cümbüşüyle karşılaştı. Her kilimin göbeğine koca bir su testisi ya da vazo oturmuştu. Vazolar kavrulmuş kil ya da kurumuş çınar yaprağı rengindeydi. Bu rengi sapı kiremit kızılı dik bir hançer parçalıyordu. Hançerin ucuna bir kuş konmuştu. Kuşun gagasında yeşil yapraklı küçük bir vişne salkımı vardı. Vazonun tepesine eflatunun değişik tonlarıyla gülümseyen deve dikeni çiçekleri üşüşmüştü. Vazonun zemini cami kubbesini andırıyordu. Kubbenin altında kumrular gibi koyun koyuna giren gri kuşlar vardı. Kuşların gagaları yeşil, ayakları papatya sarısı rengindeydi. İç içe geçmiş yeşil, kırmızı, sarı ve beyaz halkaların merkezinde yer alıyordu vazolar. Çeto paralel renk şeritlerine baktı. Aluç sarısı, vişne çürüğü, mor, kızıl, eflatun, kenger yeşili, kar beyazı, ceviz içi, derin, uysal, deli divane renkler. Afallamıştı. Bu kilimlerin meramını çözebilecek baba yiğit var mı içinizde? Herkes kilimlere baktı. Mahmut uyur uyanık ve alabildiğine mahmur bir tatla başını kaldırıp kilimleri süzdü. Gül beyazı hatırladı. Parmaklarında biçimlenen renkleri, bakışını, kahkahasını, kırıtışını, ılık çermik buğuları, anı dalgaları bastı gönlünü. Darına, duasına muhtaç olduğum kadın diye bağırmak geldi içinden. ''Bizim Melemeran anlatsın ilkin'' dedi Kımıl Şero. ''Kökü Beritanlara dayanır, suyu kaynağından içelim.'' Gülümseyerek Mahmut'a baktı herkes. Mahmut olmaz dercesine başını salladı. Yavaş yavaş uzanıverdi sağ böğrünün üzerine. ''Bu kilimlerin meramını ben bilirim. Benden önce siz konuşun. Bakalım hele torbanızda neler var. Hayaliniz kanç renkliymiş görelim.'' Gülerek birbirlerini dürttüler. Çeto onayladı Mahmud'u. En son o konuşmalıydı. Herkes sırayla açıklamalıydı görüşünü. ''Bana göre bu kuşlar halktır.'' diye başladı Memo Mezin. ''Koca bir dünyayı, sömürgeci zulüm dünyasını sırtlarında taşıyorlar.'' ''O kuşlar su testisinin altına sığınmışlar. Ne taşımasıymış.'' Mahmud'un bu çıkışı çoğunluğun gönlünde onayını buldu. ''Herkesin bir yorumu var.'' dedi Zozan. ''Bana göre de bu kuşlar halktır. Su testisi onları ezmiş.'' ''Hiç ezilme havaları yok. Kubbenin altında ne hoş bir rahatlıkları var.''
''O sana göre öyledir Mahmut.'' diye üseledi Zozan. ''Bana göre de kurbanlık koyunlar gibi duruyorlar.''
Zozan'ın Memo Mezin'i savunmasını anlayışla karşılıyordu herkes. Onların salepçi güğümü gibi birbirlerine karşı içten kaynadıklarının farkındaydılar. Onun için Mahmud'un çıkışlarını kimse açıktan desteklemedi.
''Bana göre de bu kilimler kadınlarımızın kuş ve su sevgisini dile getiriyor.'' dedi Kımıl Şero. ''Bu kuşlar güvercin olabilir. Güvercin halkın gözünde mübarek bir hayvandır.''
''Güvercin değil serçedir. Ben bizim Bertilerin kuşunu tanırım.''
Mahmud'a bakarak güldü herkes. Kımıl hafiften kızardı.
''Bana soracak olursanız bu kilimler kadınlarımızın iş ve tabiat sevgisini açığa vuruyor.'' diye başladı hoca. ''Toprağı hayatın merkezine koymuş. Gördüğünüz su testisi toprağı ve suyu temsil ediyor. Toprak Kürt kadının gözünde bereketin anasıdır. Bunlar Nevroz kilimleri, bereket kilimleridir. Hançerin ucunda barış, barışın gagasında bereket vardır. Bu kuşların gagaları niye yeşildir? Bunlar bereket gagalı kuşlardır. Ayaklarının rengini güneşten almışlar. Bu dağlarda deve dikeni çiçeği kıyamet kadardır ve mazlum bir çiçektir. Kimse bu çiçeklerin yüzüne bakmaz. Bu çiçekler yaşken çok güzel kokarlar. Eflatun renklidirler. Olgunlaştıkça güneşin rengini almaya başlarlar. Bakın kadınlarımız bu mazlum çiçekleri kilimin en güzel yerine, merkezdeki testinin tepesine yerleştirmişler. Testinin çevresindeki renk çemberine bakın. Bizim kadınlarımız gökkuşağına aşıktır. Zirvelerde oturur, dağlara gömülen bu gelin kemerini hayran hayran seyrederler. Kilime iyi bakın, bereketli gökkuşağıyla kuşatmışlar.
Çeto Lori'yi düşündü hocayı dinlerken. Nasıl da ezmişti onu. Güzel kilimler dokuyan o güzel kadını. Gerçek insanlığıma yeni yeni kavuştum diye iç geçirdi. Lori'ye attığı dayakları, çığlıkları, kanı ve sürükleyişi hatırladı. Ürperdi, iğrendi kendinden. Şimdiye kadar yazdığı mektuplar Lori'nin eline ulaşmış mıydı acaba? Köyden kimse götürüp vermezdi ona. Köy bekçisi Goran Ağa'nın adamıydı. Götürüp Goran Ağa'ya ya da oğullarına verebilirdi. Partizan gruplarının kadınını döven köylülere karşı amansız olması gerektiğini düşündü. Attığım dayakların hiçbir ciddi nedeni yoktu. Ciddi nedeni olan dayaklar da iğrençtir. Kadına dayak atılır mı?
Sıra sende Heval.
Havar'ın bu uyarısı karşısında hayal anaforundan çıktı Çeto. Ben hocanın yorumuna katılıyorum. Bu güzellikleri yaratan kadınlarımızın mücadele içinde bilinçlenerek hayata kilim güzelliği vereceklerine inanıyorum. Onların her parmağı bir hüner kuyusudur.
Bu parmaklar bilincin emrine girdiğinde dünyanın kaderi kökten değişir. Diyeceğim budur.
Gülümseyerek Mahmud'a baktı herkes.
Sıra sende Mahmud diye güldü Yeter. Hele şu torbanı dök de içindeki boncukların rengine bir bakalım.
Gülüşlere iri gülümseyişiyle katıldı Mahmud. Gül beyazı düşünmekten yorum çıkarmaya vakit bulamamıştı. Hocanın yorumu hoşuna gitmişti. Çeto gibi katılıyorum dese millet itiraz edecekti. En iyisi bir şeyler söylemekti. Kalkıp bağdaş kurdu, kilime baktı ciddi bir ifadeyle.
Akuşlar bir defa halk malk değil, güvercin de değil serçedir. Testiyi zulüm yaptılar. Günahı nedir testinin? Bir defa hocanın dediği gibi okuş da barış marış değil. Serçedir, avanak bir serçe. Gelmiş hançerin ucuna konmuş.
Millet kiraz tadında içli içli gülmeye başladı. Çadır şenlendi.
Kuşun gagasındaki de vişne değil dağ çileğidir. Yalnız şey doğrudur, onlar deve dikeni çiçeğidir. Deve dikeni de mazlum falan değil, yaklaşana batırır dikenini. Nevroz çiçeği gibi savunmasız değil, katır bile onu bismillahsız yiyemez. Bizim kadınlarımız aklına ne eserse düşünmeden kondurur kilime. Şuraya bir çiçek, oraya bir kuş, öbür yana bir hançer. Haydonun tarlaya buğday saçmasına benzer onların işleri.
Yanılıyorsun Melemeran dedi Çato. Kadınlarımız elbette bunu bizim anladığımız anlamda bilinçli bir tarzda işlememişlerdir. Ama onların gönüllerinde bir renk dünyası var. Bir hayvan sevgisi, bir toprak sevgisi, bir hasret, bir umut, bir aşk var. Onlar kendi gönüllerindeki dünyayı nakşediyorlar kilime. Bu iş öyle senin dediğin kadar basit değil. Ben o kuşun avanak olduğunu sanmıyorum. Asıl avanaklık bizlerdedir. Çadırın hanımı bir bakır sini dolusu yoğurdu sofra bezinin ortasına indirdi. Kat kat taze yufkalar, soğanlar getirdi. Konukları buyur etti. Millet yalanarak sokuldu siniye. 16 kaşığın bir sini üzerindeki trafiği iştahla başladı. Mahmud kaşığı bıraktı, kaşık haline getirdiği yufkalarla yutmaya başladı yoğurdu. Seydo Mahmud'u örnek aldı.
Melemeran'ın bir seferi bizim 3 seferimize bedeldir diye güldü hoca.
Siniyi çaylar izledi, çayları lokumlar. Tam bu sırada helikopter takırtıları duyuldu, çadır ayaklandı, komlardan bağırışmalar yükseldi.
İhbar var kesin, burayı terk edelim hemen dedi Çato.
Çadırdan dışarı fırladılar, kol düzenine girip en yakın kayalıklara doğru koşmaya başladılar. Helikopterlerden bir tanesi karşı tepeye asker indirdi. Diğeri çevre dağları kolaçan ettikten sonra gelip akşamki Govent alanının tam ortasına kondu. Grup kayalıklardan hızla dereye indi. Kuşburnu ve söğüt ağaçlarının yoğun olduğu dere kayalarla doluydu. Dereyi 2 saatte geçip Gavreş Dağı'na yöneldi. Grup Gavreş'te içi kuru, koca mağaramsı bir kaya kovuğunda bir hafta kaldı. Bu yoğunlaştırılmış bir teorik eğitim haftası oldu. Gavreş'i terk etmeden önce 3 köye propaganda seferi düzenledi. İlkokulların gönderlerinden bayrakları indirip yırttı, büstleri kırdı, öğretmenlere bölgeyi terk etmemeleri durumunda kurşuna dizileceklerini bildirdi. Grup öküz boynuzunu andıran büyük bir yay üzerinde şeytan dağları, mercan ve munzur silsilelerinde tam 2 ay kaldı. Yüzlerce köye girdi. 2 muhbiri halkın önünde yargılayarak kurşuna dizdi. Karayolları şantiyesinde bulunan 3 kamyonla bir dozeri yaktı. Birden fazla kadınla evlenmenin ve aile içi şiddetin yasaklandığını ilan etti. Zorla istenen 8 kızı bu baskıdan kurtardı. Gerillaya katılma ve destek çağrısını ısrarla tekrarladı. Katılma çağrısına 20 kişiden olumlu cevap geldi. Bunların 12'si genç kızdı. 9 kişi Kel Kazo'nun sorumluluğunda güneye, sınır ötesi askeri kamplara gönderildi. 9 kişi ise Memo Meza'nın komutasında yeni bir grup olarak ortaya çıktı. Çeto Zozan'ı da bu yeni gruba kattı. 2 kız ailelerinin durumu göz önünde bulundurularak gruplara alınmadı. Köylerinde görevlendirildi. Göğün bebek tebessümü gibi ışıldadığı, dağların daha bir cazipleştiği yaz aylarında Çeto 12 kişilik bir grupla Botan'a girdi. Grubuna Memo Mezin'i da almıştı. Çünkü Memo Mezin ile Kımıl Şero grubun en vurucu partizanlarıydı. Yeni kurulan donatımı zayıf grubun başına ise geçici olarak Ömer'i getirdi.
Botan çığlık namlu ve dağ diyarıydı. Toprak sıcaktı burada. Her taşın altında bir tuzak, bir kin, bir maraz ocağı yatıyordu. Kartallar karla taşkıran çiçeklerinin kucaklaştığı gümüş sisli zirveleri tercih ediyorlardı. Milyarlarca karınca Botan çayından Ceren Dağı'na, Cudi'den Mavi Dicle'ye, Norduz çayından Giresun'a mahşeri bir seferdeydi. Uçurumların kasatura gibi yükselen gün görmemiş kayaları keklik, bıldırcın, kırlangıç ve kızılşahin avazlarıyla yankılanıyordu.
Botan ülkenin kapısıdır. Muhteşem kalenin çift kanatlı, gösterişli ama çürük kapısıdır. Gerçekten de şimdi burada gürlemenin zamanıdır.
Komutan Agit kamp ateşine, ateşte gülümseyen yüzlere, parlayan namlulara baktı. Çeto'nun benzetmesi hoşuna gitmişti.
Doğru bir benzetme diyerek elini omuzuna attı Çeto'nun. Bu kapıya ilk koçbaşını vurmanın zamanıdır şimdi.
Kapının neresine vurmak istiyorsun?
Çeto'nun sorusu karşısında Agit kamp ateşine baktı yeniden. İşittiği her sesi gören aksakallı bir insan canlandı hayalinde.
En zayıf yerlerine, Eruha ve Şemzinan'a, dünyanın sağır antenlerine, kör ekranlarına bu iki gedikten girebiliriz ancak.
Peki ne zaman vurmayı düşünüyorsun?
Yakında. Yarın grup komutanlarını toplayıp planı açıklayacağım. Görüşlerini aldıktan sonra harekete geçeceğiz. Zaman bize daha fazla sabredemez. Botan'ın dizginini, Botan'ın en büyük zorbasına vurarak ele geçirebiliriz.
Çeto gayet ferah ve samimi bir tatlı gülümsedi. Plan hoşuna gitmişti. Korkunç gök gürültülerinin altında, uçurum kıyılarında yürüyen, zirvelerden ufuk çizgilerine bakarak gülümseyen grupların çıkardıkları büyük yangınları da aynı tatlı gülümseyerek seyretmeleri gerekiyordu. Halk hayatı bir deryaya, insanları da bu deryanın üstünde ırgalanan içi boş fındıklara benzetir. Halkın bu anlayışını tersine çevirmenin zamanı geldi. Memo Mezin gibi, Nozer gibi kumandanların zamanı geldi.
Nozer'in adı diken gibi battı Çeto'ya. Savaşla demokrasinin bir arada yürümeyeceğine inanan gözü kara bir partizandı Nozer. Tipik, klasik bir askeri şefti. Çeto'ya göre o tartışma, eleştiri, öz eleştiri ruhundan nefret ediyor, savaşla demokrasinin bir arada yürüyeceğini savunan herkesi hem ot hem de et yiyen bir cins ayıya benzetiyordu. Grup içi demokrasiyi yok etmişti. Politikayı önemsemiyor, her şeye salt askeri açıdan bakıyor, silaha insandan daha çok değer veriyordu. Kalkıp kamp ateşine doğru yürüdüler. Herekol'da ne için toplandıklarını bilmeyen partizanlar, komutan Bedran'la Çeto'ya merakla baktılar. Komutan Agit, grup komutanlarıyla ertesi gün toplandı, planı açıkladı. Hareketin muhtemel politik sonuçları ve kazanımları üzerinde durdu. Komutanların tek tek görüş, eleştiri ve önerilerini aldı. Nozer iki ilçenin değil aynı anda 4 ilçenin basılmasını düşünüyordu. Ama bu düşüncesini tüm grup komutanlarının karşı çıkacağını tahmin ederek açıklamadı.
Planın kesinleşmesinden hemen sonra güçler harekete geçti. Botan karanlığın beşiğinde envai çeşit gece mahlukatının ninnisini dinleyerek uyuyordu mışıl mışıl. Gök alabildiğine duru ve yıldızlıydı. Birinci kanat komutan Agid'in komutasında Herekol'dan Eruha yöneldi. 3 gruptan oluşan ikinci kanat ise Botan'ın eski isyan yuvalarından Oramar bölgesine girdi. Cilo Dağı'nı Deriye Bizine denilen ürkütücü gedikten aşarak serpel zomları üzerinden Şemzinan'a doğru inişe geçti. Dipnot: Deriye Bizine, keçi kapısı. Baskınlar B-7'lerin gümbürtüleriyle başladı. Herekol, Cilo ve Şapatan dağlarının uzantılarına tüneyen tüm gece kuşları sustu. Roketleri, yoğun tüfek takırtıları ve patlayan bombalar izledi. Komutan Agid'in güçleri Eruh jandarma bölüğüne kısa bir zamanda teslim aldı. Direnen ilk nöbetçinin dışında kimseyi vurmadı. Bunda Çeto'nun önemli bir rolü oldu. Silah deposuna el konuldu. Subay gazinosu roket ateşine tutuldu. Önemli devlet daireleri ateşe verildi. Kahvelere girilerek halka propaganda yapıldı. Şemzinan baskını ise Eruh kadar başarılı olamadı. Kuşatılan 600 askerin direnişleriyle karşılaştı. Partizanlar yoğun taciz ateşinin ve baskının getirdiği moral kazançlarla ilçeyi terk edip dağlara çekildi. İlçeyi terk edip dağlara tırmanırken dönüp Eruh'a baktı komutan Agit. Alnının terini avucuyla silip derin derin soludu.
Ey Eruh, güzel Eruh, dünya şimdi seni konuşacak, kıtalara yayacaksın bu ateşin adını diye mırıldandı.
İlk konaklama noktasında da el konulan silahların sayımı yapıldı. 60 tüfek, 9 tabanca, 4000 mermi, telsiz, elektronik ışıldaklar, daktilo, kasaturalar vesaire vesaire. Bir partizan baş parmağından yaralanmıştı sadece. Herkes fena halde güleşti ve bal damlaları gibi özümlüyordu bahtiyarlığını. Baskın genelkurmayda şok etkisi yarattı. Ülke telsizleri, telefonları, general emirleriyle, bakan direktifleriyle dolup taştı. Genelkurmay derhal toplandı, istihbarat harekete geçti. Kayseri Hava İndirme Tugayı'na mensup dağ komanda birlikleriyle Diyarbakır ve Van Seyyar Jandarma birlikleri derhal Botan'a sevk edildiler. 3 gün içinde Botan'a 10 bin askerle 25 helikopter girdi. Bir alay Eruh merkezine, bir alay da Mişare mıntıkasına yerleşti. 7. Kolordu'ya bağlı hava indirme birlikleri Dicle ile Botan Irmağı kıyılarına çadırlar kurdu. Botan'ın doğusuna Cilo, İspiriz, Mengene dağlarının stratejik bakımdan kritik noktalarında bulunan köylere taburlar yerleştirildi. Bu Botan'da bulunan partizan gruplarını kuşatma hareketiydi. Batıda Dicle Botan suyunu, doğuda ise Cilo, İspiriz, Mengene dağlarını doğal bir stratejik engel olarak kullanacaktı. Ağustos'un 20'sinden itibaren Botan'ın tüm ünlü dağlarına karşı büyük bir sefer başlatıldı. Binlerce asker dalgalar halinde dağlara, zomlara, zirvelere doğru helikopterlerin eşliğinde tırmanmaya başladı. Tüm bu askeri harekete Tuğ General Yusuf komuta ediyordu. Ama asıl inisiyatif Albay Rambo Remzi'nin elindeydi. İstihbaratın da önemli adamlarından birisi olan Rambo Remzi, Herekol operasyonunun başındaydı. Köylerden ve zomlardan dışarı çıkanların terörist diye vurulacağı ihtarına halk harfiyen uyuyordu. Dağlardaki tüm çobanlar gözaltına alındı. Belli merkezlerde toplanarak sorguya çekildi. Bu uygulama şaşkınlık yaratan gelişmelere yol açtı. Botan'ın aç kurtları koyun ve keçi sürülerine saldırmaya başladı. Cudi Dağı'nda inlerinden çıkan çekik karınlı kurtlar gece Desti Meryan yaylasındaki sürülere saldırdılar. Yüzlerce koyunu gırtlaklayarak yere serdiler. Geceliğin Dicle kıyısından kan kokusuna gelen bir başka kurt sürüsü sürünün geride kalan yaralı kesimini haşat etti. Bu büyük kırımdan sadece bir aylık minik bir kuzu kurtulabildi. Gece kaçarak dikenli kuşburnu çalılarının bağrına attı kendisini. Oradan çıkamadı. Dicle kıyısından gelen kurtlar meleyerek kendilerini tahrik eden bu kıvırcık kuzuya yaklaşamadılar bir türlü. İç içe geçmiş dikenli kuşburnu kümelerinin kıvırcık tahrikini şafak sökünceye, yaylaya helikopterler ininceye kadar dinlediler. Herekol Dağı ile Porva Dağı arasındaki sürüden kendilerini sırt sırta vererek savunan 5 yaralı koç kurtulabildi. Kuzeyden gelen mavi göl rüzgarları taze kan kokusunu güneye taşıdı. Dişleri Brados hançeri gibi ışıldayan gri başlı çal ve zap kurtları ürpertici uluyuşlarla Kela Meme Dağı'ndaki sürülere saldırdılar. Yüzlerce keçi can havliyle uçurumlardan aşağı attılar kendilerini. Cilo eteklerindeki kırımın kan kokusu Oramar'ı geçerek Granda Dağı'na ulaştı. Diken tüylü küçücük Artos kurtları koca bir sürüyü Norduz Çayı kıyılarında kırıp geçirdi. Batı rüzgarları kan kokusunu ta İran'a Urmiye Gölü'ne kadar taşımıştı. Botan'da Kurt Bayramı 5 gün sürdü. Helikopterlerden kolordu karargahına ulaşan telsiz raporları dağlarda büyük sürü kırımlarının cereyan ettiğini bildiriyordu. Toprak ağaları ve aşiret liderleri dağlara ve yaylalara çıkma yasağının kaldırılması, çobanların serbest bırakılması için kolorduya, kaymakamlara, valilere baskı yapıyorlardı. Sorgulanan toplam 70 çobandan 40 tanesi gerillaya kılavuzluk ettiğini, bilgi ve yiyecek vermek zorunda olduğunu itiraf etti. Yasak 5 gün sonra kaldırıldı. Kan kokusunun yerine sürülerini aramaya çıkan kadınların çığlıkları aldı. Mame Musa Dağı'nın kuzeye bakan eteğinde 10 kadın kırım sahasında diz çökerek parçalanan koyunlara saatlerce gözyaşı döküp ağıt yaktı. Botan'daki kan kokusuna güneyden ve Urmiye'den binlerce yırtıcı kuş gelmişti. Kadınlar uzun beyaz boyunlu, karnı beyaz tarçın, sırtı ve kuyruğu ise kahverengi akbabalarla karşılaşıyorlardı. Çizgili dalgır sırtlan sürüleri, bakır çalığı kibar burunlu tilkiler, kayalıklardan inen yaban kedileri afallatıyordu kadınları. Köylüler yukarı Hezil çayının kıyısında saatlerce ağlamanın dehşetiyle bayılan iki genç kadınla karşılaştılar. Bunlardan birisinin sağ ve sol yanaklarında, alnında, kana batırılmış ellerinin izi vardı. Diğeri tırnaklarıyla boynunu, iman tahtasını yırtmıştı. Kadınların yanında hafif yaralı iki koç yatıyordu. Eruh ve Şemzinan baskınları toprak ağalarını üçe böldü. Merkezi bürokrasi ile içli dışlı olan iri toprak ağaları, "La bugün devlete vuran yarın bize vurur, yılan yılandır" diyerek gerillaya karşı devletin yanında yer aldı. Bunlar beyaz mintanlı, takım elbiseli, ensesi kavi, gün görmüş insanlardı. İçlerinde otel, lokanta, benzin istasyonu sahibi olanlar da vardı. Ama asıl güçlerini topraktan alıyorlardı. Büyük çaplı kaçakçılığın erbabı bunlardı. Yerel devlet bürokrasisini avuçlarının içine almışlardı. İkinci kanat, "Bana dokunmayan yılan bin yaşasın" anlayışıyla tarafsız kalan küçük ağalardı. Eski isyanlara katılanlar ise "boynuzsuz keçinin ahı boynuzluya kalmaz" diyerek içten seviniyorlardı Eruh ve Şemzinan baskınlarına. Devletin yanında yer alanlara diş biliyorlardı. Halkta korku, kuşku, kararsızlık, fiskos ve sevinç egemendi. İhtiyarlar geçmişteki isyanları anlatıyor, başlarını umutsuzlukla sallayarak "yel kayadan ne götürür" diyorlardı. "Vatanda hiçbir şey olmaz, hiçbir şey değişmezdi. Katır doğurmaz, tuz yeşermezdi." Kürtlerin bin yıldır iç içe yaşadıkları, kardeş belledikleri Türklerle kanlı bıçaklı olması hiç doğru değildi. Devlet yakında hepsinin hakkından gelirdi. Gençlerle ihtiyarlar arasındaki çelişki şiddetlenmişti. Kadınlar gerillaya acıyor, dertlerini gözyaşlarına yükleyerek ferahlıyorlardı. Operasyon ve aramalarda halkın ırpalanması, horlanması, tehdit edilmesi tartışmaları yoğunlaştırıyordu. Komutan Agit gizli üstüne çekilmişti. Nozer Ararat'a varmış, Encam sınırı geçerek Kanirraş'a kamp kurmuştu. İran sınırındaki Cebel-i Şahin dağında kuşatılan gruplar gece kuşatmayı yararak derin vadilere girmişlerdi. Çeto Botan'dan çıkmış yüksek dağların çanağına, Kulp, Sason ve Muş sınırının birleştiği yerde bulunan Taloriye Vadisi'ne ulaşmıştı. Grup kayaların üzerine çıkıp vadiye baktı. Açık tomurcuk yeşiline mavim tırak ince bir sis çökmüştü. Kayser çayının ışıltısıyla Andok Dağı'nın görkemi vadiye dokunulmamış vahşi bir lezzet veriyordu. Ayrık otu, tilki üzümü ve keçi boynuzu kokuyordu her yan. "Bu gördüğünüz vadi eski Zilan isyancılarının yatağıydı. İsyanın ünlü liderlerinden Tevfik'i burada vurdular." Grup Çeto'nun parmağıyla işaret ettiği yeşil alana baktı. Kuş cıvıltılarına gömülen vadi yeni doğmuş bir bebek gibi emiyordu sabah güneşini. "Tevfik'i burada kuşattılar mı acaba?" dedi Memo Mezin.
"Bilmiyorum, olabilir."
Mahmut düz bir kayanın üzerinde oturarak Kayser çayının kıyılarını süzdü. Tevfik'in vurulduğu yere bakmadı bile. Gülbeyaz'ı düşündü. El ele yürüdü Gülbeyaz'la Kayser'in kıyısında.
"Kayser'in kıyısında konaklayalım bugün."
Kayser'i besleyen şahane kaynak suları var bu vadide. Soğuk bir kaynağın başında konaklasak iyi olur. Örtünmeye uygun, çalılık, kayalık bir yerde. Devlet şimdi tüm dağlarda hareket halindedir. Kimse itiraz etmedi Çetro'ya. Grup vadiye doğru inişe geçti. Her birinde iki tüfek vardı. Sırt çantaları haylice şişkindi. Vadinin başladığı bir yerde deve dikenleriyle ahu duduların kuşattığı dört büyük kayanın arasında konakladılar. Burada güçlü bir kaynak suyu vardı. Yaban arılarının uğultu halinde olduğu bal kokan bir kaynak yeriydi burası. Nöbetçileri zulalı noktalara yerleştirip yüklerini indirdiler. Kaynak beş göz halinde hafiften kumlanarak kaynıyordu ışıl ışıl. Yosunlar, yarpuz kümeleri, balçık otları, mor su çiçekleri kaplamıştı kaynağın yakın çevresini. Mahmut yüzü koyun uzanarak gurt gurt yudumlamaya başladı orta gözden kaynayan ışıltıyı. Kalktığında pancar gibi kızarmıştı.
"Su değil, Cilo zirvesinin buzudur sanki mübarek."
Mahmut'u diğerleri izledi. En son Çeto içti. Birer matara da götürüp nöbetçilere verdi. Mahmut sırtını kayaya dayayıp Andok Dağı'na baktı. ''Kurbanın olam Andok, sisin sıcak zirven soğuk, bana bir uyku versen, bir de kızarmış tavuk.'' Grup kahkahayı bastı, hoca dona kaldı. Mahmut'un başucuna dikildi. ''Vallahi güzel uydurdun, bravo Melemeran'' dedi. ''Sen şair olmalıydın, asker değil.'' ''Nasıl şair olacaktım? Ayda yılda bir ilham gelir, o da hemen geçer.'' ''Bak orası doğru, uyuşuksun, tembelsin. Ama Hakim Süleyman başlamış, gönlü ilham güneşinin harmanı olmuş. Benim ağzıma kim tükürecek? Bizim deli Nozer.'' Millet katıla katıla gülüyordu. Nöbetçiler dönüp gruba baktı. ''Tam da tükürecek adamı buldun.'' dedi Mahmut. ''Deli Nozer'in tükürüğü kurşun gibi patlar ağzımda. Dilimin ilham kökünü koparır vallahi.'' Kımıl Şero sırt üstü yatmış, biraz da kendini zorlayarak peş peşe kahkahalar patlatıyordu. Grup açlığını unutmuştu bir an. Çeto sofra bezini serdi. ''Hele gelin de bir şeyler atıştıralım. Yorgunluktan, uykusuzluktan geberiyoruz. Şairimiz var çok şükür. Grubumuza bir de doktor bulsak iyi olacak.'' ''Falcımız da var.'' diye güldü hoca. Herkes dönüp Cuma'ya baktı. Mahmut anlamlı anlamlı güldü. ''Yemekten sonra Melemera'nın falına bakmam gerekiyor.'' dedi Cuma. Yemekten sonra uykuya daldı grup. Taloriye Vadisi'ne inen güneş uyuyanların bitlerini azdırdı iyice. Tatlı kaşıntılarla uyandı Çeto. ''Uykudan sonra genel bir bit temizliğine girsek iyi olacak.'' diye düşündü. Göğün duru maviliğine daldı. Göz kapakları usuldan süzüldü. 5. Ayrımın Sonu Sayfa 58.